Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla tasavvufa dair ve züht hayatına dair konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
Sevgili hocam, şimdi tasavvufun işte dayandığı menşe, kaynakları, teorisiyle pratiği üzerine birçok meseleye değindik bir önceki programda. Evet. Bugün züht ve tasavvuf arasındaki ilişkiyi biraz daha bugünün insanına nasıl anlatmak gerekir? Yani zahitlik deyince, züht deyince belki genel olarak aklımıza gelen dünyadan tamamen el etek çekmek, dünyayı diyelim ki hor görmek veyahut da belki daha işte mütevazi bir yaşam gibi geliyor aklımıza. Fakat hani bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor Yunus Emre Hazretleri. Şimdi evet, varlık da içindeyiz bir nevi. Dünyada yağıyor bir yandan. Ve daha modern çağlara geldik. Daha seküler bir hayatın içerisindeyiz. Tasavvuf bu hayata ne söyler hocam? Evet. Tasavvufun züht tavsiyesi ya da teklifi bugün de geçerli midir? Yoksa hani arada bir sadece menkıbelerde dinleyip ne kadar güzelmiş deyip yolumuza devam edeceğimiz şekilde bir bakıma hani esatirül evvelin, eskilerin masalları gibi algılanabilecek bir vaka mıdır?
Evet, şimdi tabii ki züht kelimesi ve züht kavramı tasavvufta ve İslami hayatta genel manada önemli bir yere oturuyor. Çünkü insan dünyaya gözünü açar açmaz hakikaten Allah'ın lütfettiği pek çok nimetlerle perverde oluyor, onlarla karşılaşıyor. Karşılaştığımız bu nimetlerden istifade ve onları kullanma konusundaki ölçü aslında belki de tam da zühdün ilgi alanına giren konu. Zühd dediğimiz aslında bu, böyle bir şey. Yani dünyanın insanın gözünde gaye mi, amaç mı, yoksa vasıta mı, vesile mi olduğu meselesi. Yani dünyaya ait nimetlerin, efendim sahip olduğumuz maddi kaynakların, efendim yiyeceklerin, giyeceklerin ya da yani dünya bize neyi sunuyorsa, ne tür nimetler sunuyorsa, bu sunduğu nimetlerin bizim için bir gaye mi yoksa bir vasıta vesile mi olduğu meselesi tam da işte zühdün söz konusu olduğu alan. Yani zühd dünya ve dünya nimetlerini, dünyaya ait imkanları hiçbir zaman gaye haline getirilmesini, onların peşinden koşulmasını bir Müslümanın tavrı olarak tecviz etmiyor. Yani bunun caiz olmadığını Kur'an'da söylüyor. Hadis-i şeriflerde de Allah Teala Hazretleri söylüyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimede yani dünya malının sıfatlarını sayarken Allah Teala Hazretleri bir sıla cümlesinde Nisa suresinde buyuruyor ki "Lâ tu'tus sufahâ'e emvâlekum lletî ce'alallâhu aleykum kıyamen." Yani mallarınızı sefihlere vermeyin. Beyinsiz insanlara malınızı yedirmeyin. Ancak bu mallarınızın vasfını da bilin. Nedir o? O mallarınız sizin hayatınızın devamı için bir kıvam vesilesidir. Dayanaktır. Vesiledir, vasıtadır. Yani malın tarifini en güzel yapan, yerini, konumunu en iyi belirleyen bir ayet-i kerime bu. Kur'an. Pek çok ayet-i kerime var da bu o manada anlamlı. Şimdi burada görüyoruz ki dünya malının bizim gözümüzde çok muazzez, çok değerli ve peşinden koşulması gereken bir şey olmadığının bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bizim dünyadan, dünya mallarından, dünyanın imkanlarından daha değerli şeylerimiz olması gerektiğini bize İslam, Kur'an ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani dolayısıyla insanın zihninde ve kalbinde bir değerler manzumesinin bulunması ve o değerleri elbette en yukarılarda bir yerde tutması dünya nimetlerinden yararlanırken insanın daha dengeli davranmasına, onun esiri, dünya nimetlerinin esiri olmamasına yarayan bir husus. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği züht kavramının bugün Türkçe'deki tam karşılığı aslında tok gözlülük demektir. Yani zühdün tam karşılığı tok gözlü olmak, dünya malına aç olmamak. Yani böyle hemen elimize fırsat geçtiğinde saldıralım.
Hırsla.
Hırsla saldıralım, kucaklayalım, ve bunlar bizim olsun diye derde düşelim şeklindeki bir açgözlülük elbette makul ve makbul bir şey değil. Tasavvufta tam bu zühd konusunu gündeme getirdiğinde bunu kastediyor. Yani zühd denildiğinde dünya nimetlerinden doymamak meselesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam aslında bize tavsiyelerine baktığımızda bizim yemek, içmek ve benzeri giyinmek, gezmek, tozmak vesaire gibi dünyada pek çok sayısız nimetler önümüze serilmiş vaziyette. Biz bunların peşinden koşarak bunlara ulaşmak, kavuşmak ve sahip olmak gibi bir tercihte bulunduğumuz zaman bir süre sonra o nimetlerden doymaya, bıkmaya ve haz eşiğimizin yükselmesi sonucu daha farklı şeyler aramaya doğru yöneliyoruz. Yani artık ne oluyor? O nimetlere ulaşmak bir amaç haline geçiyor bir süre sonra. Onun için Peygamberimiz sofradan kalkarken, sofrada yemek yediğiniz zaman doymadan kalkın. Gözünüz yemekte kalsın. Yani ki tekrar bir daha döndüğünüzde, acıktığınızda onu yeniden arzu edecek bir kıvamda olsun. Lezzet sınırınız, haz eşiğiniz. O kadar tıka basa yer, o kadar çok doyarsanız bir nimetten artık gözünüz de değersizleşir. Daha fazlasını elde etmek üzere haz eşiğini yükseltmeye başlarsınız. Bu sefer ne olur? Bu sefer siz artık onun peşinde koşturursunuz. Başka değerleriniz kalmaz. Yani sizin asıl değeriniz insan olarak Kur'an'ın beyanına göre bir kulluk göreviniz var. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ sırrıyla bir kulluk görevi var. İşte bu kulluğa koşabilmek ve bu kulluğu önemseyebilmek için sizin dünya ve dünyaya ait nimetlerden istifadede sınırlı ölçüde kalmanız ve daha doğrusu bunu başkalarıyla paylaşabilecek bir konumda olmanız önemlidir. Yani insanın fıtratında zaten bir nalincik eseri gibi sürekli kendine doğru yontma özelliği var.
İstiyoruz yani hocam. Benim olsun.
Kendimize.
Hep bana.
Tabii çocuk bile yani işte bir yaşından itibaren kendisinin farkında olduğu gibi kendisine ait olan şeylerin de farkında oluyor. Pek çok şey benim diyor.
Doğru.
Benim
diyor. Paylaşmıyor.
Paylaşmak istemiyor. Özümüzde bu var. Yani o paylaşma işi biraz öğrenilen, kazanılan bir değer.
Terbiye yani.
Evet, eğitimle kazanılan bir değer. Dolayısıyla onu bizim ebeveyn olarak çocuğa küçük yaşlardan itibaren kazandırmamız lazım. Veya genel manada insanlara dinler ve yüce dinimiz bu değerleri kazandırmak üzere hükümler koyuyor. Hani meşhur tekerlemedir. İnsanlar sorarlar. Yani yaşamak için yemek lazım, yemek için yaşamak lazım. Bu güzel bir tekerlemedir aslında. Yani buradaki tercihimiz önemli. Yani biz hakikaten yemek için yaşıyorsak bakışımız ona göredir.
Ki oluyor hocam şu oluyor. An modern dünyada.
Kesinlikle
hani
oluyor.
Bir yemek için belki
Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki Mevlana sen neyi önemsiyorsan, neyi tercih ediyorsan, neye yöneliyorsan sen olsun diyor. Yani ekmek peşinde koyuyorsan sen somunsun diyor. Yani değerin somun kadar diyor. Yani ondan fazla bir şey değil. Ama ulviyet peşinde koşuyorsan, hakka kulluk peşinde koşuyorsan değerin ona göre diyor. Yani onun için insanların hedeflerini, değerlerini yüceltmek ve o tarafa doğru koşmasını sağlamak için ayağındaki pranga mesabesindeki bu dünya sevgisini, dünyaya ait bağlantıları azaltmak başlangıçtan beri bütün dinlerin ve yüce dinimizin en önemli özelliklerinden birisi olmuştur. Ha bizim dinimizde, bizim Kur'an ve sünnet uygulamamızda dünya melun değildir Hristiyanlıktaki gibi. Yani dünya Hristiyanların nezdinde dünya lanetlenmiştir. Yani makbul ve makul bir şey değildir. Bizde ise dünya elbette değerlidir ama dünyanın peşinden koşmak, onu ilahlaştırmak, onu tanrılaştırmak, ona mabut gibi muamele etmek yasaktır. Ve zühdün amacı da işte o insanın gönlündeki dünya nimetlerine karşı koşan, koşuşturan ve onu yücelten duygularını terbiye etmek vardır. Ve amacı da budur. Ama insan sınırsız nimetler arasında olduğu zaman, pek çok nimet arasında bulunduğu zaman bunlara karşı kendisini nasıl frenleyebilir?
Yani
nasıl,
siper.
Tabii nasıl dayanabilir ve nasıl sekülerleşmeden her şeyi dünyevi hayat gözüyle, dünya gözüyle görmeden nasıl yaşayabilir? Bu çok önemli bir hadise. Zaten bugün de çağdaş insanın da en önemli problemlerinden birisi bu. Yani çağdaş insan, onun gözünde dünya ve dünya nimetleri hakikaten birinciyil. Bir de şimdi şu son yıllarda yani insanlara dayatılan özgürlük konusu, yani istediğini yaşa, istediğini yap ve hiçbir şeye tasalanma. Yani vur patlasın, çal oynasın.
Sen keyfine bak.
Keyfine bak şeklinde dayatılan, anlatılan, öğretilen, telkin edilen. Bu okulda böyle, sokakta böyle, internette böyle, televizyonda böyle. Yani sen özgürsün, istediğini ye, istediğini yaşa, istediğini yap şeklindeki bir algı. Ve bu kadar sayısız nimet insanın önüne düşünce ister istemez insanı o tarafa doğru yönlendiriyor.
Cezbedici çünkü hocam.
Tabii ve tabii bir değeri olmayınca insanın bu nimetlerden yararlanırken de bir ölçüsü bir değeri olmayınca da hakikaten ayak kaymaları başlıyor. Ama en kötüsü de bir süre sonra onlardan haz almaz duruma geliyor. Hayat anlamsızlaşıyor. Ben artık diyor ya bana bir şey gel ifade etmiyor bu diyor. Çünkü hakikaten nimetlerden aşırı doyum yeni açlıklar meydana getiriyor. Yani o yüzden nimetlerden doymamak esas. Yani sofradan aç kalkmak gibi bütün nimetler için böyle bu. Yani lazım olan kadar istifade edip kalanı ya işte ihtiyaç sahibine vermek ya da vakti gelince kullanmak üzere bekletmek bir başka Müslümana veya kendine. Yani ben bu nimetlere sahibim. Önümde ardımda, yediği önünde yemediği arkasında derler tabir vardır. Bu kadar nimetler var ve ben bunları kendime, şahsıma kullanmalıyım şeklindeki bir anlayış elbette insanları mutlu etmiyor. Yani insanların mutluluğu aslında biraz da ötekini fark etmekle başlıyor. Yani ötekini fark ettiği, onun varlığını hissettiği ve onunla paylaştığı zaman insan mutlu oluyor. Men es'adun nas men esaden nas. Yani insanların en mutlusu insanları mutlu edendir.
Ki bencil bir insanın başkasını mutlu etmesi zor hocam.
Kesinlikle. Yani aslında biraz zühd dediğimiz şey o bencilliğin terbiye edilmesi ve dünya nimetlerinin sadece bizim şahsımız için olmadığını, başkalarının da buna ortak olduğunu, onun da hakkının bulunduğunu, bizim buradan payımızın sadece hayatımızı devam ettirecek kadar bir miktar olduğunu anlamak ve öğrenmektir. Yani şey olan bu, ölçü bu. Bu ölçüye ulaşmamız lazım. Yoksa sınırsız şekilde dünya nimetlerinden istifade bu manada şey değil. O yüzden bizde mesela riyazet demişler, mücahede demişler, zühdün bir takım başka unsurları, kılle-i taam, kılle-i kelam, kılle-i menlara daha ilgili şeyleri de konuşacağız ama yani bu tür yöntemler ortaya çıkmış. Amacı hep şu, yani bizim dünya nimetleri hazzını kontrol edebilecek bir iradeye ulaşmamızdır. Yani kontrollü bir hayat yaşamamızdır. Yani bir murakabe duygusuna erişmemizdir. Biz yani sınırsız bir özgürlüğe, sınırsız bir nimetlerden istifade hakkına sahip değiliz. Bunu bilmeliyiz. Ve bize emanet olarak verildiğine inandığımız bu dünyanın, bu canın, bu bedenin ve diğer bize verilen ne varsa yani ne tür değerler varsa bu değerlerin korunması ve devamında bir takım sorumluluklarımız var. Yani la yüsel amma yefal değiliz biz. Yani ne yaparsa yapsın sorumlu olmayacaktır. Haşa. Biz aksine yaptıklarından sorumlu olan bir varlığız. Ve hatta yaptıklarımızın hangisinin işe yarayacağı, hangisinin ihsan kıvamında olduğu denensin diye yaratılmışız. Mülk suresinin ilk başındaki ayet-i kerimede Allah Teala öyle buyuruyor. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsen amelâ. Yani Allah Teala'nın şanı ne yücedir? O mülkün sahibidir. Bu alemin hükümranlığı onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. O hanginizin daha iyi iş ve işlem yapacağını, amel işleyeceğini denemek, sınamak, test etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani önce ölümü zikrediyor. Yani Allah Teala'nın bu ayet-i kerimede önce ölümü zikretmesinin bile bir hikmeti var. Çünkü
nasıl hocam?
Tabii ki. Yani ölüm var ve ölümden öte bir hayat var. Ve siz hayatı o ölüm kurgusuna göre yaşayacaksınız. Yani sınırsız ve sonsuz bir hayat yok burada. Sınırlı bir hayat var ve bir iptila amacı var. Yani imtihan, sınav gayesi var. Dolayısıyla bu sınav olduğunuzu ve bunların hesabının sorulacağını bilerek bu hayatı yaşayın. Yani değilse sınırsız ve sonsuz bir hayat var. Ölümden öte bir hayat yok. Ölümle her şey sonlanıyor. O zaman insanın bu dünyası bir anlamı olmaz ki. Yani bu dünya hayatının hiçbir anlamı yok. Ama ölüm var. Ölümden sonra da bir ebedi hayat var ve sorgu var. Hesap var. Kitap var. İşte bunların varlığı insanın hayatını anlamlı kılıyor. Yani sorgu olmasa ve bunun sonunda hesap kitabın mukabili olarak size cennet, cehennem gibi bir takım şeyler vaat edilmiş olmasa bu dedikleriniz olabilir. Ama madem ki Allah Teala bir hesaptan, bir mizandan, bir cennet ve cehennemden bahsediyor Kitab-ı Kerim'inde ve bunu bize bildiriyor ve dolayısıyla ölüm bizim için yeni bir hayatın başlangıcı. Yani biz o yüzden ölümü bir
yok oluş olarak görmüyoruz.
Tabii bir tükeniş, bir bitiş, bir sonlanma olarak görmüyoruz. Tam aksine ebedi bir hayatın giriş kapısı olarak görüyoruz.
Bu da önemli hocam, çünkü son zamanlarda belki biraz daha ölüme hani kaybettik, yok oldu, bitti, hani fazla bir acı ve dram atfettiğimiz zaman.
Tabii o da işte aslında biraz şeyden, yani ebedi hayat kaygısının azalmış olmasından, sekülerleşmemizden. Yani mesela eskiden bizim insanlarımız annesinin, babasının veya yakınlarından birinin vefatını haber verirken annemi kaybettim, babamı kaybettim demezdi.
Evet hocam.
Annem rahmete gitti veya ebedi yolculuğuna gönderdik, Rabbına kavuştu denilirdi ve onun bir ebediyet alemine kanat açtığı bilinir, hissedilir ve artık ikinci bir alemde buluşma ümidi tahayyül edilirdi. Ama şimdi yani biz işte pederi kaybettik, babamı kaybettik, annemi kaybettik falan diye
bir kayıp
endişesiyle değerlendiriliyor. Halbuki öyle değil. Yani hiçbir zaman ölüm bir kayıp değildir, bir yok oluş değildir, bir ebediyete yolculuktur, kanat açmadır. Dolayısıyla bunun böyle özellikle kullanılmaması gerektiğini ben acizane
şahsen
kullanmıyorum. Yani kaybettik kelimesine de karşı çıkıyorum. Yani ben babamı kaybettim, annemi kaybettim, kardeşimi kaybettim. Ne münasebet? Yani kaybetmedik. Onlar bizden önce o aleme gittiler. İnşallah orada kavuşacağız. Çünkü zaten her zaman ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bir felaket haberi duyduğumuzda, bir ölüm mesajı bize ulaştığında biz diyoruz ki biz zaten Allah'a aitiz. Ondan geldik. O yarattı bizi. Bu varlık alemine bizi gönderen o. Dolayısıyla bizim tekrar rücu edeceğimiz, döneceğimiz yer de onun katıdır. Yani bizim başka gideceğimiz yer yok. Ve zaten Allah Teala da bu dünyada yaşadığımız süre içinde de bizim fefirru ilallah fehvasınca kendisine koşmamızı, kendisine doğru yürümemizi ve kendisi katına doğru bu alemi tanzim etmemizi istiyor. Yani ferre yefirru firaran kelimesi Arapçada aslında kaçmak demektir.
Kaçıp uzaklaşmak demektir
hatta, ama minle kullanıldığı zaman bir şeyden kaçıp uzaklaşmak demektir. Ama ila ile kullanıldığında harficilerle bir şeye karşı koşmak demektir. Yani ona kavuşmak üzere koşmak demektir. Yani fefirru ilallah olduğu zaman ayet-i kerime, o zaman Allah'a koşun.
Yani Allah'tan kaçmayacağız hocam.
Hayır. Nereye kaçacaksın ki?
Yok, şu anki halimiz biraz hani Allah'tan kaçıyoruz gibi. Seküler hayat. Evet. Hani Allah'a haşa, yani ya Rabbi sen büyüksün, yücesin ama biz de bu hayatı istediğimiz gibi yaşayalım. Yani
görmezden geliyoruz.
Halbuki ona koşacağız.
Ve bize müdahale etmeyeceğini zannediyoruz. Yani bu diyoruz dünya işi. Dünya işinde Allah'ın ne şeyi var? Yani ahiret, cennet. Yani o ayrı bir din işi o. Yani ben ticaret yapıyorum, burada din işi olmaz gibi. Hakikaten bu Müslümanlar arasında da çok yaygınlaşmaya başladı son zamanlarda. Yani bir seküler algısı, bir sekülerizm algısıyla adam işte ticari hayatta işte
buranın şöyle yapıyorum. Kuralları böyledir diyor.
Şöyle yap, bu böyle geçer. Ya faiz haram, riba falan diyorsunuz. Hocam bu dünya işi ya, din bu ne işi var falan gibi bakıyorsunuz. Ya yani halbuki bizim inancımıza göre, yani bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar bu dünyada bulunuşumuz süresi içerisinde her hattu harekatımız Cenab-ı Hak tarafından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından belirlenmiştir. Bizim nerede ne tepki vereceğimiz, hangi hükme ya da hangi alanda ne tür davranışlar sergileyeceğimiz bellidir. Bunun dışında bir şey yapamayız biz yani. Yani doğumdan itibaren ölüme kadar bu aradaki yaşadığımız ne kadarlık ömrümüz varsa bu süreyi bizim Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeylere uygun, onun yasakladıklarından uzaklaşarak yaşamak gibi bir kaygımız olmalı. O zaman seküler olmayız. Ama efendim o dünya işi, onda dini ne işi var orada ya, peygamber Allah oraya karışmaz. Haşa. Bu tam bir deizm aslında.
Evet hocam.
Şeklindeki bir algı ister istemez bizi sekülerleştiriyor. Ve tabii yani şimdi dışarıda hava soğuyunca bizim evimizde soğuyor. Ne kadar pencereyi kapatsanız da efendim kapıları iyice kapatsanız da dışarıdaki soğuyan hava bizim evimiz, bu şu anda sosyal bakımdan da manevi bakımdan da bu manada sekülerizm bizim dünyamızı soğuttu. Yani bizim dünyamızda din algısını, gündelik hayattaki, sosyal hayattaki din algısını etkisi altına aldı. Dolayısıyla bizim bu dışarıdaki soğuk havanın, sekülerizmin ürettiği soğuk havanın tesirinden korumak üzere kendi gönül dünyamızı ısıtacak bir takım etkenlere ve araçlara ihtiyacımız var. Bu etkenlere ve araçlar işte bizim kulluğumuzdur, ibadetimizdir, taatımızdır, birbirimizle olan yakınlığımızdır, sohbetimizdir, Kur'an dinlememizdir, Kur'an'ı okumamızdır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı okumamızdır, sohbetlere devam etmemizdir ve dolayısıyla bizim o seküler bir dünyada olsak bile kendi gönül dünyamızda, kendi hanemizde, kendi evimizde, çoluk çocuğumuzda Müslümanca yaşamak gibi bir derdimiz olduğunu unutmamaktır. Yani insan bir defa bunu kaybediyor süreç içerisinde. Yani benim Müslümanca yaşamak gibi derdim var noktasındaki hassasiyetini kaybedince bu sefer başka şeyler.
Her şey peşinden geliyor hocam.
Kesinlikle her şeyi onu takip ediyor ve insan bunları hak gibi görmeye başlıyor. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri, ölçüleri değişiyor. Ehem mühim sıralaması değişiyor. Halbuki en önemli şey bu hayatta bizim en önemliyle önemli veya az önemli arasındaki sıralamayı bilebilmemizdir. Çünkü insan ehem mühim sıralamasını iyi bilirse o zaman hayatı daha anlamlı ve iyi bir şekilde yaşar.
Bu hocam sınıflara göre değişir mi? Mesela diyelim ki işte edebiyatçılar, felsefeciler, sağlıkçılar, bir sürü alan var. Hı hı. Yani hangi alanda olursa olsun insanın hayatında bu zühd çerçevesine bakarsak hep en temel hedef Allah'ın rızası değil mi hocam? Değişmiyor.
Yani meiyet duygusu dediğimiz bir duygu var. Yani Allah ile beraber, Allah'ın bizimle beraber olduğu duygusu var ya. Yani bu duyguyu biz eğer zihnimizde, gönlümüzde, kalbimizde taşıyabilirsek bu bizi çok etkilemez. Ama biz zaman zaman yani Allah'ın manyetik alanından haşa çıkmış olduğumuzu düşünür ve o meiyet kaygısını kaybeder. Yani ben artık farklı bir yerdeyim diye düşünmeye başlarsak tabii o zaman mazlakayı aktam yani ayak kayması olur. Onun için bizim en çok yapacağımız şey, en çok takip edeceğimiz şey yani biz Allah'a inanıyoruz ve bu inancımız kapsamında biz biliyoruz ki Allah bizi her daim görüyor. Murakabe ediyor, kontrol ediyor ve her davranışımızdan haberdar ama bize mühlet veriyor. Yani bu dünyada yaşadığımız süre içerisinde kendisinin istediğimiz gibi yaşamasını istememizi istiyor ama biz onun istediği gibi yaşayamazsak da müdahale etmiyor. Fakat bunun hesabını soracağını Kur'an ayetlerinde ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bize net şekilde söylüyor. Dolayısıyla bunun ölçüsünü de yani bu çünkü insanoğlunun bir nisyan tarafı var. Hem isyan tarafı var hem nisyan tarafı, yani unutma tarafı var. Bir unutkanlığımız var. Yani bizim işte Allah'a verdiğimiz sözü, ona ve onunla yaptığımız ahdi unutmak şeklinde bir zaafımız var. Peygamber'e verdiğimiz sözü unutma şansımız var. Kendi kendime verdiğimiz sözleri unutma şansımız
yani
var.
Yani gaflet bir parçamız bir
aynen,
bakıma.
Bunlardan korunmak üzere, bunları aşmak üzere bizim işte ibadet hayatıyla kendimizi, gönlümüzü Allah'a rapt etmemiz ve günün işte 24 saati içerisindeki 5 vakit namazla, okuyacağımız Kur'an-ı Kerimlerle veya diğer yapacağımız işlerle kalbimiz sürekli yani ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ayetinde buyurulduğu gibi yani alışverişimizin, ticaretimizin, dünyevi meşguliyetimizin Allah ile meşguliyetten, Allah'ı zikretmekten uzak kalmayacağı bir konumda olması. İşte bu konumda olmak için zaten zikir lazım bize. Bunun için züht algısı lazım bize. Ve huve ma'akum eynemâ kuntum ayeti kerimesinin mealinde malum açıkça şu ifade ediliyor. Yani nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Buna şüphe yok. Yani Allah Teala'nın bizimle beraber olduğuna şüphe yok. Ebu Bekir Şibli'nin meşhur kıssasıdır bu. Ebu Bekir Şibli bir gün camide vaiz efendi konuşurken bu ayeti tefsir ediyormuş, yorumluyormuş. Ve mâkûm eyne mâküntüm, nerede olursanız o sizi görmektedir, murakabe etmektedir, yanınızda yakınızdadır falan diye konuşmuş. Şibli demiş ki, efendi demiş, ya onun bizimle beraber olduğunu zaten hiç şüphe yok. Ama biz kiminleyiz? Önemli olan bu. Yani biz ne kadar onunlayız? Ha işte bütün mesele, yani zühden, zikirden, taatten, ibadetten maksat, bizim kiminle olduğumuzu zihinde ve kalpte tutacak bir diriliğe sahip olmaktır. Yani biz çünkü o diriliğe sahipsek, yani o ve huve mahkumu yaşıyorsak, o maiyet zikrini yaşayabiliyorsak zaten problem yok. O zaman yese de kapılmıyoruz. Dara da düşmüyoruz. Acze de düşmüyoruz. Bu mealde bir ayet-i kerime Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Sevr mağarasındaki o dar zamanlarında da o hali anlatmaktadır.
Hicret esnasında
Hazreti Ebu Bekir ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sevr mağarasında bulunduklarında iz süren ekipler gelip mağaranın başına kadar geliyorlar. Buraya gelmişler, burada olmalılar.
Yakalanmaya yaramak kaldı.
Hemen yani artık Hazreti Ebu Bekir'in kalbine güp güp güp güp atıyor. Efendim ayağını yılanın deliğinin oraya tıkamış, oradan bir zarar gelmesin diye bakıyor. Allah'tan güvercin üyeyi yapmış. Efendim işte örümcek de ağ örmüş. Yani oradan bakınca güvercin yumurtasını, örümceğin de ağını görünce burası uzun zamandan belki kimse girmemiş buraya. Örümcekler kaplamış burayı. Burada güvercin falan deyip gidiyor ama o arada Hazreti Bekir gidip geliyor. Yani güp güp güp atıyor kalbi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olmasından, kötülük yapılmasından endişe ediyor. İşte o esnada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bekir Efendimiz'e Kur'an'ın beyanına göre iz yekûli sahibi li sahibihi la tahzen innallâhe ma'ana. Yani ikinin ikincisi olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz arkadaşına, dostuna diyor ki mahzun olma, o bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. Yani oradaki o maiyet algısı, düşüncesi, fikri, yani Cenab-ı Hak her an, her zaman bizimle beraberdir. Bizi desteksiz, yardımcısız bırakmaz. Yani uçsuz bucaksız deryalarda da olsak, dipsiz kuyularda da olsak, nereye gidersek gidelim, o bizimle beraberdir. Hazreti Peygamber'de böyle bir algı oluşuyor. Ve bu algı Ebu Bekir Efendimiz'e yansıyor. Aslında bizler için de bu geçerli. Yani inanan insanlar için de, yani ne kadar dar zamana gelirsek gelelim, ne kadar sıkıntılı bir şeyde safhada olursak olalım ömrümüzün, o safhada Allah bizimle beraberdir. Bu manası var. Ama daha önemlisi, Allah bizi murakabe etmektedir, kontrol etmektedir. Ma yelfizu min kavnin illa ledeyhi rakibun atid. Yani hiçbir ağzımızdan çıkan söz yok ki onun görevli melekleri kaydetmiş, yazmış olmasın. Yani sürekli biz bir murakabe altındayız ve yarın, yani bu herkes şu anda yaşadığı hayat içerisinde kameralar adeta çekim yapıyor ve bir kitap yazıyor Kur'an'ın beyanına göre. Ve yarın bütün işte ölüm ve ba'su'l mevt gerçekleştikten sonra, yani ölümden sonra yeniden dirilme gerçekleştikten sonra bize, hepimize denecek ki fekrak ikra kitabek kefe bi nefsike liye malikasibe. Yani oku kitabını, bugün hesaba çekici olarak sana nefsin yeter. Yani sen orada yaptıklarını göreceksin. Seyyiatını, hasenatını göreceksin. Başka bir hesap çekeceği gerek yok.
Yani herkes mahsebeci, yazarlık yapıyor hocam.
Aynen. Herkes kendisi yazmıyor.
Yani adeta kitabımızı hazırlıyoruz.
Kendisi adına bir şeyler, birileri yazıyor. O dikte ettiriyor tabiri caizse.
Evet.
Yani o dikte ettiriyor, birileri yazıyor. Görevli melekler yazıyor, biz dikte ettiriyoruz. Dolayısıyla bu bizim romanımız. Bu bizim hikayemiz. Bizim hayat hikayemiz. Okunduğu zaman o zaman göreceğiz işte amel defterimizi. Onun için yani bu sonuçla karşılaşmamak adına, bu kötü akıbetle karşılaşmamak adına zühd konusu çok önemli bir eşik. İşte o eşiği aşmamak. Yani şeyin, Mevlana'nın çok güzel bir yorum var. Bu zühd konusunu tam ifade eden bir şeyi. Diyor ki, çiist dünya ez hıda gafil buden. Dünya nedir diye soruyor. Dünya Allah'tan gafil olmaktır diyor. Yani değilse diyor, dünya ne kumaştır, ne altındır, ne gümüştür, ne şudur, ne bu, ne karşı cinstir. Dünya seni Allah'tan gafil kılan şeydir. Ha, yani bir şey ki seni Allah'tan gafil kılıyor, o dünyadır. Bu bazen ibadet bile olabilir.
Burası da önemli hocam. Evet. Çünkü aklıma o tür bir soru da geldi. Yani evet, ibadet bile olabilir diyorsun. Çünkü biz zühd tarifi yapınca belki işin şuuru, anlayışı en önemli yere oturuyor. Yani şu zühdü ruhumuzda, kalbimizde, anlayışımızda önce hissetmemiz lazım. Yoksa hocam öbür türlü şekli öncelik verirsek belki mesela çok zengin birisinin zahit olmadığını düşünebiliriz.
Evet.
Ya da çok mesela şık giymiş, çok güzel birisine onun da zahit olmadığını düşünebiliriz. Halbuki şekille illa örtüşen bir yanı yok yani.
Zühd kalbi bir eylem. Bir defa onu görmek lazım. Yani zühd dediğin şey kalbi bir eylem. Kelime anlamında da var zaten. Kur'an-ı Kerim'de zühd kelimesi zühd olarak geçmiyor hiç. Ama aynı kökten zahit kelimesi geçiyor. وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ Yusuf suresinde Yusuf'u kuyuda bulup oradan çıkarıp işte bunu alıp götürüp satalım köle olarak dediklerinde bir değerlendirmeleri var. Yani diyor, para etmez ama, yani onun hakkında çok zahittiler. Yani bu para etmez ama
pek değersiz.
Değersiz yani, bunun pek kıymeti yok ama bunu götürüp satalım diye düşündüklerinde kullandığı kelime, yani değer verilecek bir şey olmadığı şeklindedir. Yani kelime anlamı itibariyle zühtte dünyayı değersiz görme. Yani dünyayı önemsiz, peşinden koşulası bir şey değil. Yani elbette la budde minha ve la hayre fiha. Yani onsuz olmaz ama onda da nihayetsiz bir hayır yok. Yani lazım olan kadar kullanılacak olan bir şeydir. Bizim en çok bocaladığımız alan burası. Yani biz dünya nimetlerine damağımıza değdiği andan itibaren kapılı veriyoruz. Yani bizi cezbediyor. Yani onun sınırlı ve süreli olması gerektiğiyle ilgili alışkanlıklarımız ya da şeylerimiz tam oluşmamış.
Farkındalığımız.
Farkındalığımız tam oturmamış. Aslında ibadetlerin amacı, taatlerin amacı hepsi, yani Rabbimizle dünya arasındaki tercihimizin Rabbimiz tarafına doğru olduğunu biz alışkanlık haline getirmek ve bunu hayat tarzı haline getirmek için bunları yapıyoruz. Yani bizim hayat tarzımız dünyaya yönelik değil. Yani bizim kıblemiz dünya değil. Bizim kıblemiz Rabbimizdir. فَاِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nereye dönersek dönelim, Rabbimizin rızasını aradığımız, onu öncelediğimiz, onun peşinden koştuğumuz manasında bir iş ve eylem yapıyoruz. Yoksa yani bizim zenginliğimize vesile olacak, paramıza para katacak, efendime söyleyeyim, unvanımıza unvan katacak, imkanımıza imkan katacak bir şeyin peşinde koşup da onu ümmetin veya işte neyse insanların ve insanlığın lehine kullanamıyorsak onun bir anlamı yok. Yani o sadece siz onun hammalı olursunuz, onu taşıyan birisi olursunuz ama yani siz o manada bir şey üretmiş olmazsınız. Onun için yani dünyayı yutacak kadar efendim dünyaya düşkün olmak manasındaki bu zühd kavramı bunu ifade ediyor. Yani zühdün daha doğrusu tersi olan.
Tersi.
Düşündüğünüz zaman o yüzden zühdle ilgili kanaat kavramı kullanılmıştır mesela. Kanaat de bununla beraber kullanılan kavramlardan birisidir. İsar yine dünyaya olan ilişkimizi, ilgimizi gösteren, efendime söyleyeyim, infak, sehavet, bunlar hep bizim dünya ile ilişkilerimizde dünya nimetlerinden yararlanma sırasında sahip olacağımız ahlaki tavırlarımızdır, tercihlerimizdir. Yani bunlar egemen olduğu zaman bizim davranışlarımıza tabii dünya normal olarak kendi sırasına girecektir. Ama böyle bir duygu taşımıyorsak, böyle bir ölçümüz yoksa, değer ölçümüz yoksa dünya ile ilgili, o zaman dünya zaten hemen zeytinyağı gibi en üste çıkabilecek kabiliyette ve istidattadır. Yani dünyanın böyle bir cazibe. Çünkü ayette Allah Teala açıkça söylüyor. Ne diyor? Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantarati minel zehbi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'âmi vel hars. Yani dünyada insanların, insanlığın hoşuna gidecek, ilgisini çekecek neler varsa hepsini sayıyor. Züyyine linnâs diyor. İnsanlar için süslü gösterilmiştir. Gözlerine şık, albenili kılınmıştır. Ne? Hubbuşu hevet, isteklerinin peşinde koşmak. İsteklerine düşkün olmak. Nedir onlar? Hangi istek, ne tür istekler? Minen nisai, yani işte eşlerden, karşılıklı, vel benin, evlatlardan, yani insan en çok işte eşini, evlatlarını, efendim, altın, gümüş, davar,
bir hayvan. Bir zaaf noktaları.
Efendim söyleyeyim.
Gönül çelen.
Binek hayvanları ya da işte bugün bilitler, araçlar vesaire. Yani bugün bizim insan olarak ilgimizi çekecek olan işte o para, pul, makam, mevki ne varsa o tür şeylerin hepsinin fıtraten bizim gönlümüze sevimli kılındığını, süslü gösterildiğini ve bir cazibesinin bulunduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Ama bunların peşinden koşup bunlarla yanılmanın, bunlarla yanılmanın ve bunlara aldanmanın asla kurtuluş olmadığını ve bunlar fani şeylerdir, kalıcı şeylerdir. Asıl ebediyetin, asıl güzelliğin, kalıcı haz ve zevklerin öbür alemde Cenab-ı Hakk'ın katında olduğunu ayetin devamında Allah Teala Hazretleri ifade ediyor. Onun için yani dünya nimetlerinden istifade ile insanın aldanıp kalmaması gerektiği konusundaki bilgisi ve bilinci züht olarak tanımlanabilir.
Hocam o zaman yani kalbinde züht hayatı yaşayan biri çok zengin de olsa zahittir.
Kesinlikle yani bir insanın efendime söyleyeyim zahit olması için illa fakir olması gerekmiyor. Hatta fakr kelimesi bile züht manasına kullanılmıştır aynı zamanda. Fakr yani fakirlik manasını düşündüğü zaman yani onu da kalbi bir eylem olarak tasavvur eder tasavvuf erbabı. Ne demek? Yani kendisinin Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'ın ise Allahul ganiyyu ve entumul fukara, yani Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan gani mutlaktır. Siz insanoğulları ise muhtaçsınız, ihtiyaç sahibisiniz. Ne bileyim işte kendinizden daha aşağıdaki insanlara, daha güçlü insanlara duruma göre ihtiyacınız var. Maddi şeylere ihtiyacınız var, manevi şeylere. Ama Allah'a hiçbir ihtiyacı yok. Dolayısıyla insanın fakr duygusu böyle sınırlıysa, yani sadece Allah'a olan ihtiyacının farkında başka ihtiyaçları görmezden gelebilecek kadar tok gözlüyse o güzel bir şey, güzel bir eylem. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fakr duygusu aslında önemli bir özellik olarak öne çıkmakta. Peygamberimiz de El Fakr Fahri diye rivayet edilen bir hadis-i şerifi vardır. Yani bir rivayet var daha doğrusu ondan gelen. Yani fakr duygusu benim medar iftiharımdır. Yani ben sadece Allah'a muhtaç olmayı, Allah'ın kullarına muhtaç olmamayı ve bu duyguyla yaşamayı kendim için iftar vesilesi sayıyorum buyurmuş olması. Yani Peygamberimizin bize model olan özelliğidir. Yani Peygamberimiz aslında baktığınız zaman evet bir züht hayatı yaşamış. Ama bu züht hayatının belki belli dönemleri zaruretten olmuştur. Yani hakikaten Peygamber ve ashabı Mekke döneminde de Medine döneminde de ilk yıllarında ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan sıkıntılı bir dönem yaşamışlar. Bir yokluk dönemi var ama Efendimizin hayatının sonlarına doğru fetihlerle bir takım varlıklar hazineye intikal ettikten sonraki süreçte de Peygamberimizin kendi iradesiyle bu ihtiyari fakrını, kendi iradesiyle olan fakrını ve zühdünü devam ettirdiğini görüyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, hanımları, yani işte ortam biraz zenginleşince Peygamberimizden dünyalık istiyorlar. Yani biz de altın, gümüş, ipek vesaire olsun isteriz diye talepte bulunuyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna çok üzülüyor ve bir ay süreyle eşlerine ila ediyor. Protesto ediyor, ayrılıyor, yanlarına gitmiyor. Hiçbir hanımın önüne, hatta mescitte yatıyor, hasır üzerinde yatıyor, hatta hasır üzerinde izler bırakıyor. Öyle zamanlarda işte gelen sahabiler, ya Resulallah altınıza bir döşek filan bir şey serseydik, bu hasır üzerinde iz bırakmış falan deyince söylediği çok anlamlı şeyler. Benim dünya ile ne işim var? Dünya benim için bir yolcunun yolculuğu esnasında bir ağacın altında gölgelemesi kadar kısa bir şeydir. Bu kadar kısa bir şey için bu kadar dert etmeye gerek yok. Bırakın, bununla ilgilenmeyin dediğini görüyoruz. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayın sonunda efendim Ahzab suresinin ilgili ayet-i kerimesi inmesi üzerine eşlerini çağırıp Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, önce Ayşe validemizden başlayarak Allah Teala buyuruyor ki, eğer siz dünyayı ve dünya nimetlerini istiyorsanız ben size boşanma bedellerinizi vereyim, ayrılın isterseniz.
Güzellikle salıvereyim.
Hayır, bırakayım sizi. Ama siz Allah'ı ve Resulünü istiyorsanız Allah sizin için öbür alemde çok güzel nimetler hazırlamıştır. Mealindeki Ahzab suresindeki ayet-i kerimeyi okuyor. Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah, benim tercihim sensin. Ben elbette senin olmak istiyorum. Asla bir dünyalık talebim yok. Diyor ama diyor, benim bu tercihimi sen yine öbür eşlerine söyleme diyor. Yani benim böyle düşündüğümü. Belki onlar içerisinde dünyalık talebinde bulunanlar ve ayrılıp gitmek isteyenler olur. Sen de bana kalırsın demek istiyor yani.
Evet.
Kadınca bir yaklaşımla. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya nimetlerinden istifade noktasında imkanlar genişlediği zaman da kendisi için de aile efradı. Çünkü özellikle aile efradı. Yani peygamberin derdi şu. Yani فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ. Yani emrolunduğu gibi dost doğru ayet-i kerimesinin devamında seninle beraber tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Onların istikametinden sorumlu olduğunu düşündüğü için onlara da en örnek, doğru, en güzel güzeli modeli sunmak istiyor ve en güzeliyle onlara rehberlik etmek istiyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş olduk.
Evet, çabuk geçmiş süre.
Evet, öyle oldu. Şunu da bitirmek isterim hocam. Bu sosyal deneyler yapılıyor bazen. Yani kamera gizli ama birisini deniyorlar. En sonunda da ya pişman oluyor, ya yüzü kızarıyor, ya da iyi ki böyle demişim diyor. Ya da işte, çünkü mesela bir fakir yaklaşıyor yanına. Halbuki fakir değil. Verir misin, vermez misin? O ona ya kötü bir şey söylüyor, ya iyi bir şey söylüyor. En sonunda da o bir kamera şakası olarak bize de intikal etmiş oluyor. Anladığımız kadar hocam hep sosyal deneydeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak hep murakabe ediyor. Hep kamera altındayız.
Aynı.
Ve zahitler son sahnede gülecekler.
İnşallah.
Zühd sahipleri son sahnede tebessüm edecekler. Hamdolsun ki Allah'ın ölçülerine göre kontrollü, ölçülü, güzel bir hayat yaşamışız.
Evet, bir mesele o zaten. Kontrollü ve murakabeli bir hayat yaşayabilmek. Yani bize emredilenin ne kadar farkındayız onu düşünüp onu merkeze almak. Rabbimizin rızası ana hedef ve o istikamette elimizden geldiği kadar dünyanın ve nefsimizin kulu olmadan yaşayabilmek.
Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bir irfan gündemi programının daha sonuna geldik. Zühd hayatını, tasavvuf ve zühd ilişkisini konuştuk. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.